Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın son iş gününde yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 3419 463 3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Yunus Emre'nin 700. ölüm yıl dönümüne tekabül eden 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edildi. Türkçenin aşk ve mana dili olmasını sağlayan, aynı zamanda güzel Türkçenin de mimarı olan Yunus Emre'yi anmak ve anlamak üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Turan Karataş hocamızda. Sevgili dinleyicilerimiz, Medya Türk Info Genel Yayın Yönetmeni Fatih Karakaya programımızın ikinci dakikalarında telefon konuğumuz olacak. Fransa'da İslam karşıtı yasa ulusal mecliste onaylandı. Müslümanların hayatına müdahale etme ve özgürlüklerini kısıtlama yönünde atılan adımların kanunlaşması ise yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı tedirgin ediyor. Konunun ayrıntılarını konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzla sizlerleyiz.
Thank you.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Şu anda yayındayız, öyle değil mi? Değerli hocamız da şu anda telefon hattımızda. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Turan Karataş hocamızla birlikteyiz. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, hoş bulduk.
Kolaylıklar diliyoruz değerli hocam. Yunus Emre'nin 700. ölüm yıl dönümüne tekabül eden 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edildi. Bugün detayları sizinle konuşacağız. Özellikle kurumlar bu konuda neler yapabilir? Sayın Cumhurbaşkanımızın da çağrısı var elbette. Dünya dili Türkçe adıyla bir seferberlik ilan ediyoruz şeklinde. Neler söylersiniz?
Efendim, teşekkür ederim. Tabii yıllardır böyle bir fırsatı bekliyorduk. Yani Türkçenin dünya dili olması yolunda adımlar atılıyordu. Yunus Emre Enstitüsü bu bağlamda birçok merkezde şube açtı. Ama Cumhurbaşkanımızın bunu biraz daha öne alması ve duyurması, dünyaya duyurması güzel bir şey oldu. Şimdi ben bu yıl yapılacak faaliyetleri iki ana başlık altında düşünüyorum. Bir, Yunus'a dair, Yunus Emre'ye dair yapılacak faaliyetler var. Bir de dilimize dair, Türkçemize dair yapılacak faaliyetler.
Evet.
Yunus Emre ile ilgili faaliyetlerin bir kısmı belediyeler, valilikler tarafından yapılabilir. Yapılıyor, ben birkaçına şahit oldum, kollar sıvandı. İşte halka yönelik etkinlikler, Yunus Divan okumaları, bunlar hali hazırdaki işler. Bunları devlet kurumlarımız, STK'lar gerçekleştiriyorlar. Fakat Yunus'a dair asıl önemli gördüğüm benim, üniversitelerin, sanat edebiyat dünyasının Yunus'a dair yeni kıymetli faaliyetler yapması, eser ortaya koyması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Yunus'un hala bulunmayan, keşfedilmeyi bekleyen, peşine düşünmesi arzu edilen şiirleri var. Bunlar birbirinin içine karışmış. 700 yıl dediniz siz vefattan sonra. O 700 yıl içinde tamam bizim kültürümüzün, dilimizin malı olmuş ama ayrıştıramamışız hangi yüzyıllara ait. Şimdi bilim insanları oturacaklar. Bu şiirleri yüzyıllara göre tasvip edecekler. Her şiiri kendi yüzyılına gösterecekler. Bu tabii biraz daha bilimsel ortamlar için, üniversite katındaki insanlar için yapılacak faaliyetler. Diğerlerinin belediyeler, valilikler çok rahatlıkla, kolaylıkla yapılabilir. Şimdi diğer ana başlığın diğer kolu, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilan ettiği 2021 Dünya Dili olsun dediği,
evet,
husus. Yani burası çok önemli. Çünkü yıllardır biz yurt dışına öğrenciler gönderiyoruz. Yurt dışından öğrenciler geliyor. İşte Yunus Emre Enstitüsü'nün arz ettiğim ülkelerde danışmanlıkları var, kursları var, bursları var. Ama yurt içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği, açıkladığı konulara dair yeterince gayretli değiliz. Ne demek yeterince gayretli değiliz? Ya kurumlar, üzerine düşen herkes, hatta kurumlar değil her birey, bu toplumda, bu ülkede yaşayan herkes, üzerine düşen Türkçeleşmiş kelimeleri kullanma konusunda, Türkçeyi doğru kullanma konusunda, yeterli ve yetkin bir Türkçe kullanma konusunda üzerine düşeni yapmalı. sadece Cumhurbaşkanı'nın bunu işaret etmesi yetmiyor. Mesela benim aklıma hemen gelen Sayın Sağlık Bakanımız kendine bağlı birimlere bir talimat gönderse, şu ambulansı can kurtaran yapalım dese acaba olmaz mı?
Neden olmasın?
Evet. Efendim,
neden olmasın hocam?
Olur. Çünkü can kurtaran Türkiye'nin, Türkçenin en canlı, en renkli ve en tatlı kelimelerinden biri. Şimdi düşünsenize ambulanstaki soğukluğu ve evet, can kurtarandaki sıcaklığı. Ya çok kolay bir şey bu. Mesela bu böyle yapılacak. Diğer taraftan ben de naçizane yıllardır söylediğim bir şey var. Mesela bu misyon ve vizyonu terk edip onun yerine özgörü ya da öngörü, hedef desek. Çünkü misyon ve vizyon Türkçenin yapısıyla, çağrışımlarıyla hiç bağdaşmayan iki sözcük. Elbette ben demiyorum ki Türkçe'de yerleşmiş kelimeleri atalım, onları dışlayalım demiyorum. Ya Türkçeleşmiş Türkçe'yi kullanalım. Fakat dilde, bir de şu var, kavramların terimsel çağrışımları var. Mesela misyon deyince aklımıza gelen, ne geliyor efendim sizin aklınıza misyon deyince?
Yapılması gerekenler diye düşündüm veya bir kurumun amacı bu toplum için ama neler işte, yapabilir?
Evet ama bu terimlerin, bu kavramların, bu kelimelerin tarihi
görev
arka planları
ya da
var.
Evet.
Tarihi arka planları da var. Mesela misyonerlik diye bir şey var. Bu kelime oradan mirastır.
Hmm. Aslında görev diyebiliriz, öyle değil mi?
Evet, görev diyelim, öz görev diyelim, evet, görevimiz diyelim. Yani Türkçe bir kelime. Hadi vazifeyi de Arapçadan geldi. O da yani eskimedi. Bana göre de vazife çok güzel de. Yani bizim kültürümüzün içinde yoğrulmuş, yerleşmiş, diğer kelimelerle kaynaşmış sözcükler. Ne güzel.
Evet.
Yani kelimeyi de kullanalım, sözcüğü de kullanalım, vazifeyi de kullanalım, görev diyelim. Ama bu vizyon, misyon, bütün şeylere bakıyorum şimdi ben. Kurumların genel ağdaki sayfalarına, ilk sayfalarına. Mesela genel ağ demiyoruz. Türkiye kurumu evet, çırpınıyor. Diyor ki ya genel ağ diyelim, internet demeyelim. Fakat vatandaşlarımız da duyar, lılık az. Biz de şöyledir hanımefendi, sevgili Sezin Hanım. Herkes konuşur. Ya hadi yapalım. Mesela Türkçe kitaplar okuyun. Türkçeyi yetkinleştirmek, yeterli kılmak için kitaplar okuyun dediğinizde ya işte bu çağda da kim okuyacak kitap? Her şey var burada internette. Yani genel ağda. Böyle bir tembelliğimiz, üşengeçliğimiz var.
Kolaya kaçıyoruz biraz galiba,
kolaya
değil mi
hocam? Kolaya kaçıyoruz tabii. Evet. Kolaya kaçıyoruz. Benim kanaatim, benim düşüncem herkes birazcık kendine vazife çıkarsa buradan. Bakın işte öz görev bu. Yani misyon değil. Biraz vazife çıkarsa kurumlar, STK'lar, vatandaşlar, toplumdaki her katman, okullar, bunlar elbette biz bunu şeyden bekleyemeyiz. Yani vatandaşa hitap eden marketlerden, bakkallardan, büyük alışveriş merkezlerinden bekleyemeyiz. Bu hususta duyarlılık sahibi olan eğitim kurumlarından, sosyal toplum örgütlerinden ve bu konuda derdi olan insanlardan, mesela şair ve yazarlardan, efendim işte biz yıllar önce böyle birkaç arkadaş, Sayın İskender Pala da vardı sanıyorum, öz görev diyelim bu misyon yerine dedik. Güzel de karşılandı ama sonra böyle bir şey gibi geldi geçti. Türkiye kurum bazı kelimeler buluyor basını feveran edince ama bir süre sonra bakıyoruz ki o kelime unutuldu. Yani atıldı. Çünkü alışkanlıkları terk etmek zordur. Meşhur bir şiir vardı. Yabancılardan bir şairin. Yani hep aynı elbiseyi giyenler yavaş yavaş ölür diyordu. Hep aynı kelimeleri kullananlar yavaş yavaş ölür. Bunları yenilemek lazım. Yani kavramların, kelimelerin üstünü başını yenilemek lazım.
Evet.
Fakat bu yenilemede tercihimiz Türkçe olmalı. Bilmiyorum, sesim biraz
şey geliyor herhalde.
Yok hocam, duygular gayet güzel geliyor. Hatta şunu düşündüm siz ifade ederken, zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkçeyi vurgulamasını ve tam da Türkçeyi vurgularken Yunus Emre yılıyla bütünleştirerek vurgulamasının da şöyle bir amacı olmalı. Yunus Emre hep temiz Türkçe, saf Türkçeden evet. yana oldu. Şiirlerini, evet. eserlerini hep saf Türkçeyle bizlere ulaştırdı, günümüze kadar geldi ve belki evet. de bu sebeple bu kadar etkili geldi. Bu sebeple bu kadar tanındı, bu kadar anlaşıldı, bu kadar bilindi pek çok çevre tarafından. İşte bunun devamını sağlamayı amaçlıyoruz diye hissediyorum ben.
Doğru diyorsunuz. Biz zaman zaman söylüyoruz. Yunus'un şiirleri Türkçenin süt dişleridir. Bu Cemal Süreyya'nın bir sözüdür ama güzel bir sözdür. Evet. Şimdi süt dişleri sağlıklı olan çocukların sonra gelen dişleri de sağlam ve sağlıklıdır. 13. asrın sonuyla 14. asrın başında Yunus bu şiirleri söylemeseydi, Aşık Paşa da var elbette, sadece Yunus'a bağlamayalım ama en ilk Türkçeyi güzelleştirenler diyelim. O süt dişler sağlıklı olmasaydı sonraki dişler efendim bu kadar sağlam olmazdı. Şu anda Türkçemiz yazı dilinde, yani hikayelerde, romanlarda, nitelikli edebi eserlerde çok sağlam, sağlıklı bir Türkçemiz var. Geniş, imkanları bol. Ama bunları yurttaşlarımıza, vatandaşlarımıza çok ulaştıramıyoruz. İşte burada bir şey yapmamız lazım. Siz de bunun için çırpınıyorsunuz TRT'de.
Evet.
Sayın Cumhurbaşkanı da bunu diyor. Ya tamam, üniversiteler veya alanla ilgili uzmanlar üretiyor, ortaya koyuyor ama bunu sahaya ya da bunu dünyaya yayalım. Yunus Emre Enstitüsü bunun için kuruldu. Yurt içindeki üniversiteler, kurumlar, yani sadece Türk Dil Kurumu'yla değil bu. Üniversitelerin Türk Dil ve Edebiyatı bölümleri çalışmalar yapması lazım. Makalelerden başlayarak. Diyeceksiniz ki hocam bunları halk nerede okuyacak? Halk okumayacak. Bunlar yazılacak bir ara kurum, bir ara zincir. Bunları oralı taraflara, mesela televizyonlarımız. Sözlü Hoca yine şeye getirdi. Size getirdi.
Medyaya getirdi. Buyurun hocam. Ama biz TRT olarak alnımız dik, alnımız ak, başımız dik. Çünkü gerçekten biz Türkçe'ye çok kıymet veriyoruz ve TRT'nin hep bir okul olması, hep doğru Türkçe'yi kullanmak için elimizden geleni yapıyor olmamız da belki bunun en büyük göstergesi. O yüzden lütfen TRT'yi tenzih ederek.
Evet, doğru söylüyorsunuz. Ben tabii şunun için yani... kızım sana diyor.
Evet, evet hocam. Konuşur, ben de sadece. Şakasına öyle söyledim evet, zaten. Haklısınız hocam.
Mesela bir ara hatırlar mısınız? Bu selfie yaygınlaşınca evet. kirletince ortalığı öz çekim diye bir şey söyledi. Türk Dil Kurumu da öz çekim.
Evet.
TRT kullandı bunu. Ama diğer basın kuruluşları, diğer basın yayın organları dudak büküp geçtiler. Sonra da efendim işte milli değerlerimizin dilimiz var, kültürümüz var, eğitimimiz var. Efendim Türkçemiz kirleniyor, Türkçemiz ne bileyim batıdan, doğudan saldırılar altında. Hayır, işte TRT'nin sunucularının diline bakın zaman zaman. Dil ortak değerimiz. Türkçe bizim en büyük kıymetimiz.
Biraz sosyal medyayı sanıyorum belki eleştirmek gerekiyor hocam. Çünkü özellikle sosyal medya dili gençlerimizin arasında böyle hatta geçerli bir yazı diline, iletişim diline dönüşmeye başladı. Zaman zaman anlamsız kısaltmalar yapılıyor, aralara yabancı kelimeler serpiştiriliyor, cümleler bozuluyor. Hani saçma sapan diyebileceğim ifadeler ne yazık ki sıradan evet, evet. ve doğruymuş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Biraz bu sosyal medya ne yazık ki gençlerimizin dili olan yaklaşımını ne yazık ki değiştirdi.
Sesin Hanım, onu herkes söylediği için ben farklı bir şey söyleyebilirim. Yani onu herkes birleştiriyor. Evet, orada bir şey var, basaklık var. Tırnak içinde söylüyorum. Dil bakımından bir kirlenmişlik var. Garip katmalar var. Gençler, işte bunu hep aynı yere geliyoruz. Kelime dağarcığımız, sözcüklerle muhabbetimiz az olduğu için o kadarcık eğitiliyorlar.
Evet.
Mesela yıllardır vaktimiz var mı bilmiyorum. Küçük bir şey daha ekleyeyim.
Estağfurullah hocam, buyursunlar.
Yıllardır ben Türk Dil ve Edebiyatı bölümünde ilk derslere gittiğimde bazen çocuklara da siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hemen her derste aynen sizin gibi düşünüyorum hocam diyor. Aynen. Sonra bu aynen o kadar yaygın.
Bir de ikileme haline dönüştürüldü şimdi günümüzde. Aynen. İkili kullanılıyor. Neden ben de inanın bilmiyorum.
Yani yetişemiyorum o zaman. Aynen. Mesela diyorum ki Yunus'un şiirlerindeki dilin tatlılığını görüyor musunuz arkadaşlar? Ne güzel. Aynen hocam. Yani elbette güzel de başka güzel dille şiir yazan şairlerimiz de vardı.
Evet.
Ne bileyim Fuzuli de güzel yazar. Çağdaş şairler arasında işte Nazım'ın dili de çok temizdir. Said Faik de öyledir. Efendim Necip Fazıl'ın dilinde de bir etki vardır. Sezai Karakoç çağrışımlı bir dil kullanır. Bir şey de yani.
Evet.
Ne bileyim Cahit Sıtkı'nın işte bir şiirini okudum hocam. Orada da buna benzer bir tutarlılık, bir duyarlılık vardı de. Bir şey de ama yok. En kolay şey, en çok duyduğum aynen hocam.
Evet.
Ben o bakımdan derse girince diyorum ki sizden ilk isteğim ben dersimde lütfen aynen
kelimesini kullanmayın.
Çünkü düşünceye gidemiyorsunuz. Yani çocukları düşünceye vardıramıyorsunuz. Bir de aynen güzel bir kelime aslında eski ifadeyle. Ama bir kelime siz de biliyorsunuz çok kullanınca yani bir değeri yıpratmanın yollarından biri de aşırı değerlendirmektir. Öyle bir şey oldu. O bakımdan bu konuda, bu dil konusunda herkes bir şekilde tabir malum ya taşın altına elini koyacak.
Hocam biraz Yunus Emre'yi konuşacak olursak... Özellikle Dünya Dili'nin Türkçe adıyla bir devamı, bu anlamda Yunus Emre'nin ne gibi bir bize zihinsel katkısı olabilir? Ve özellikle biz bu yıl 2021 yılında 700. yıla tekabül eden 2021 yılında Yunus Emre ile ilgili neler yapabiliriz? Kurumlar neler yapabilir? Biz bireysel olarak neler yapabiliriz? Biraz da bu konuda konuşalım mı?
Evet konuşalım. Hay. Şimdi bakın. Bir küçük şeyle, hatırlayla başlayayım. 2017 yılında Yunus Emre Enstitüsü sağ olsun beni Roma'ya gönderdi. Bu Yunus'un dili, Yunus'un şiirleri bağlamında. Şey uzun da şu kadarcığını söyleyeyim.
Buyurun.
Orada Yunus Emre Enstitüsü'nde Roma'daki şubesinde bir konuşma yaptık. Yunus'un bir şiirini orada izah etmeye, onun üzerinden Türkçenin kanatları diye bir şey anlatmaya çalıştım. Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur. Birdem gelir şadi olur, birdem gelir giryan olur. Biri önce okudum, sonra arkada İtalyancası aktı konuşmanın ve şiirin. Ve konuşma bittikten sonra oradan yaşlıca bir adam geldi, bir böyle bana bir şeyler söylemeye çalışıyor ama dediğini tabii anlamıyorum. Temsilcimizle dedim ki ne diyor bu beyefendi? Dinledi, dedi ki hocam dedi, bizim de 15. yüzyılda bir azizimiz var. O da benzer bir şey söylüyor. Acaba bu Yunus o aziz olmasın? Şimdi ben ona dedim ki evet olabilir dedim. Çünkü ikisi de aynı Tanrı'ya inanıyor dedim. Adamcağızı üzmemek için. Bakın Yunus'un 13. asırda, 14. asırda bulduğu, kurduğu düşünceler, duygular Roma'da da var. Yani dünyanın her bir tarafında var. Talat Said Halman rahmetli Yunus'un şiirlerini İngilizce'ye çevirmişti 100 şiirini. Mesela Amerika'da okundu bunlar. Elbette başka şairler, yazarlar da çeviriyor ama şimdi bu Yunus ayrı bir şey. Neden ayrı? Türkçenin gözesi Yunus. Göze suyun ilk çıktığı ve kirlenmediği yerde.
Saf ve temiz.
Saf ve temiz. Ha, gözelerde her zaman şu vardır. Eğer gürleşerek akacak bir akar bulamazsa kuruma ihtimali vardır. Ama çok şükür Yunus bu şiirleri söyledikten sonra o gözeden çıkan saf, temiz, berrak su diğer şairler yordamıyla, diğer yazarlarımız eliyle gürleşerek aktı. Ben inanıyorum ki Türkçe efendim kıyamete kadar var olacak. Bunu da anlattım. Hadi şimdi hoca çıktı kendini anlattı değil mi? De şunun için diyorum.
Estağfurullah.
Şu anda şiir dili en güçlü olan dil Türkçe. Ve dili besleyen en önemli edebi tür de şiirdir. Hikaye ve roman da kuşkusuz besler. Deneme de besler, tarih yazıları da besler ama malumunuz yazı dili, edebi dil dilin kalıcı damarıdır. En dipteki en şey görkemli akarıdır. O kolay kolay şey yapmaz. Yani bozulmaz. Halkın konuştuğu dil çabuk çabuk şey yapar. Değişir, dönüşür filan. Onun için ben diyorum ki işte 7. asırda 13. asırda 13. asırda 14. asırda Yunus ve Aşık Paşa bu dilin süt dişlerini, gözesini bulmuşlar, bize doğru göndermişler. Ve arada nice şairler, efendim Şeyhi, Ahmet Paşa, Ahmedi, artık şimdi hemen birden aklıma gelen, benim çok sevdiğim Necati Bey, sonra Yahya, Taşlıcalı Yahya, Şeyhülislam Yahya ve Osmanlı sultanlarının bir kısmının dili, mesela dinleyicilerimiz bilir mi? Fatih'in divanında o kadar temiz gazeller vardır ki okuduğunuz zaman şaşar kalırsınız. Bu 19. asırda biraz daha duraksamış. Orada bir şey olmuş. Bir medeniyet krizi gibi bir kriz. Bu dile de yansımış. Ama hemen arkasından efendim Namık Kemal ve Şinasiler bunlar oturmuşlar ya da işte yazdıkları yazılarla oturmuşlar derken farz-ı muhal eserleriyle Ahmet Mithat Efendiler demişler ki bu dil böyle gitmez. Edebiyat-ı Cedide mensuplarının dil konusundaki biraz savrukluğuna isyan etmişlerdir. Arkasından da asıl önemli atılım Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının Selanik'te yaptığı atılımdır. Türkçe bakımından. Onun arkasından efendim şairler İşte Ziya Gökalp, benim çok şiirlerini sevdiğim Faruk Nafiz ve o dönemin diğer yazarları mesela Yakup Kadri, Halide Edip, Refik Ali. Bunlar 20'ye 23'e kadar Türkçeyi tam bir sadeleşme içine getirmişlerdir. Şeyi yalnız karıştırmamak lazım. Yani sadeleşmeyle yenileşmeyi yenileşmek her zaman güzel olmayabiliyor. Dil bağlamında söylüyorum.
Evet, aslında geleneği koruyarak yenileşmek belki.
Tanrılar öyle diyor.
Evet.
Yani koruyarak büyümek. Nasıldı? Evet. Devam ederek büyümek. Tanrıların bir tezi vardır. Muhafaza ederek, yani neyi muhafaza edeceğiz? Güzel olanı. Geçmiştekilerin bizim esnafın, mesela esnaf kelimesini söyledim, şimdi diyecekler ki ne diyor bu adam? bizden öncekiler, yani Türkçeyle, yazıyla bizden önce uğraşanlar, tabii çok önce uğraşanlar, esnafın bir güzel sözü var. Diyor ki, huzma da ma keder, huzma safa da ma keder, güzeli al, çirkini bırak.
Evet. Değerli hocam, bu arada sizinle olan bölümümüzün de yavaş yavaş sonlarına geliyoruz.
Evet.
İzninizle
Türkçe deyince
siz de tabii derya denizsiniz. Türkçe deyince. Estağfurullah hocam, ne demek, zaten biz de onun için sizi dinleyicilerimizle buluşturmak istedik. Son olarak birkaç cümleyle de şu konuya değinmenizi rica ederim, sonra sevgilerle uğurlayalım sizi. Türkçenin dünyada en çok konuşulan 5. büyük dil olduğunu da biliyoruz aslında. Çok büyük kilometre karelik tek bir alanda, bir coğrafyada belki bütün milletleri tek millet, tek yürek, tek bilek yapan Türkçe. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesine tekrar dönecek olursak, o tüm dünya dili Türkçe sözcüğünü nasıl aktarabiliriz dinleyicilerimize? Birkaç cümleyle de bu konuda bahsedelim, rica ederiz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği, Türkçenin 220 milyon ya da 250 milyon civarında konuşuru var, konuşur. Bu dünyanın değişik yörelerinde konuşuluyor. Yani Azerbaycan'da, Kırgızistan'da, Anadolu'da, Balkanlar'da. Bu Yunus Emre eliyle, yordamıyla, marifetiyle, yurtdışı Türkler topluluğuyla başka yerlere de götürülüyor. Fakat burada asıl önemli olan şu. Dünya dili Türkçe'yi konuşurlar arasında konuşma dili olarak yaymak yetmiyor. Çünkü konuşma dili çok çabuk unutulan bir dildir.
Resmi dile mi dönüştürülmek?
Yazıya dökmek, evet. eserler yoluyla yani romanımızı, hikayemizi, şiirimizi.
Çünkü nesilden nesile ancak bu yolla bırakılır.
Evet.
Kalıcılığı böyle sağlanır. Çok haklısınız değerli hocam. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, aktardıklarınız için.
Teşekkür ederim Sezen Hanım. Sezin Hanım. Bu Sezin güzel bir isim de. Fakat çok yaygın değil.
Evet, hocam şöyle söyleyeyim. Bu sözcüğü kitap okurken annem bulmuş. Orada sezinlemek geçiyormuş. Ne güzel işte demiş ve oradan vermiş bana.
Bakın işte dil böyle zenginleşiyor. Sezin. Eğer kitabı okumasaydık bu sözcüğü bulamayacaktık. Aynen. Ve Sezin diye bir ismimiz bulmayacaktı. Sezinlemek var. Ama Sezin böyle bulunuyor. Dilin büyümesi böyle. Kökler yazı diliyle, yukarıya doğru dallar konuşma diliyle.
Evet hocam, diliyle. Sizin isminiz de çok değerli, çok güzel bir isim gerçekten. Tekrar katkılarınız için çok teşekkür
Türkçe
ediyoruz.
Saf Türkçedir. Evet. Yani Turan efendim. Karataş'ta soyadı işte bizim büyüklerimiz almış. Onu bilemem, o da Türkçe ama bizde bu soyadları konusunda çok fazla bir yorum yapamıyoruz. Çünkü elimizde olan bir şey değil, bizden öncekilerin
koyduğu
bir şey. Efendim yani bizim ablarımızın da Türkçe konusunda ana babalarımızın da bir hassasiyet göstermesini arzu ederiz.
Evet.
Çocukların günahı yok.
Evet. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Saygılar, sevgilerle uğurluyoruz sizi.
Evet, kolay gelsin, hoşça kalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı nedeniyle 2021 yılı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasında anılıyor. Ve bu vesileyle Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edildi, 2021 yılı. Biz de bu vesileyle Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Turan Karataş hocamız da hem Türkçenin de mimarı olan Yunus Emre'yi andık. Onu anlamak ve Türkçe üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Aşık oldum ben Allah'ın adına. Doyamadım lezzetine tadına. Şimdi girdim erenler meydanına. Bana Allah gerek, gayrı gerekmez. Benim gönlüm sevdiğim. bana Allah gerek gayrı gerekmez. Benim gönlüm seni ister beylenmez. Bana Allah gerek gayrı gerekmez. Benim gönlüm seni ister.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Medya Türk Info Genel Yayın Yönetmeni Fatih Karakaya var. Sayın Karakaya, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kolaylıklar diliyoruz. Fransa'da İslam karşıtı yasa Ulusal Meclis'te onaylandı sevgili dinleyicilerimiz. Bu yasanın detaylarını konuşacağız ama sohbetimize geçmeden önce, bu detayları almadan önce, biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Almanya'nın Hanau şehrinde ırkçı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Bugün de yıl dönümü. Biz de hem vatandaşlarımızı hem de diğer kurbanları rahmetle anıyoruz. Kederli ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Biz de ifade etmek istedik. Ve değerli konuğumuza dönerken Sayın Karakaya, bu ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ne zaman son bulacak ve o güzel günleri biz ne zaman göreceğiz diye sormak istiyorum. Ve bu yasa neden onaylandı?
Evet. Öncelikle ben de Hanau'daki ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii bu dediğiniz gibi ne ilk oldu ne de son,
evet,
olacak. Daha önceden de birçok kundaklama olmuştu. Hatta Fransa'da da maalesef 3 çocuğumuz ve bir hanımefendi hayatını kaybetmişti. O yangında mesela ırkçılık hiçbir zaman konuşulmadı. Ama olayların değerine baktığımız zaman gitgide Avrupa'da ırkçılığın yükseldiğini, düşmanlığın arttığını ve bu tür katliamların maalesef daha da artacağından bir endişemiz var. Bunu da siyasiler dediğiniz gibi bu yasalarla körüklüyorlar.
Evet.
İsterseniz bu yasayla ilgili bu sürece nasıl gelindi, yani vatandaşlarının bunu bilmesi için kısaca birkaç şey hatırlatmak istiyorum. Yani Fransa'da bu Müslüman düşmanlığı diğer ülkelerden çok daha farklı. Diğer ülkelerde vatandaşlar bunu yaparken, yani Fransa'da neredeyse bir devlet nezdinde İslam düşmanlığı var. Bunun gelişme süreci aslında 1989 yılında bir çığır atladı. O zaman ne olmuştu? İki tane Yahudi kız Müslümanlığı seçerek okullarına başörtülü gitmek istediği zaman başlamıştı. Yani o güne kadar başörtüsü aslında fazla bir göze batmıyordu. İşte banliyölerdeki kızlar kendi aralarında başörtüsü falan takarak okula gidiyordu. Bak, göze batmıyordu. Yani böyle Fransa'nın o burjuva dediğimiz takımının gözüne görünmüyordu. Ama bu kızlar işte Yahudi aileden geldikleri için gittikleri okul böyle zenginlerin, elitlerin gittiği okul olunca tartışmalar başladı. Ondan sonra Cezayir olayları oldu. Biliyorsunuz 1991'de işte bir seçimler iptal, darbe derken 1995'te Fransa'da bir takım saldırılar oldu. Bunun üzerine 2004 yılında tartışmalar devam ederken Fransa'nın tüm okullarında dini semboller adı altında, tabii başörtüsünü hiçbir zaman böyle direkt hedefe almıyorlar. Diyorlar ki biz hepsiyle aynı hizada duruyoruz, aynı yaklaşımı sunuyoruz. Dolayısıyla bütün okullarda ilkokuldan liseye kadar başörtüsünü dini sembolleri yasaklıyoruz. Burada bir kırılma noktası oldu aslında. Yani solcu partiler buna çok destek verdiler. Zaten Müslümanların solcu partilerden kopuşu da 2014 yılında başladı. Tabii daha sonra hepimiz malum 2015'te Charlie Hebdo olayları, saldırıları oldu. Bunu da kullanarak bir sürü yeni yasalar çıkardılar. 2011 yılından itibaren hatta işte Müslümanları kontrol altına almak için bir Müslümanlar Konseyi'ni kurdular. Bunu Sarkozy döneminde yaptılar. Yani istediler ki Müslümanlar devletin döneminde olsun. Otur diyelim otursunlar, kalk diyelim kalksınlar.
Kukla gibi.
Bunun bir türlü oturtturamadılar. Çünkü kurmak istedikleri sistem pek işe yaramadı. İçindeki bazı yöneticiler falan biraz kafa tutmaya başlayınca işte geçtiğimiz yıllarda Macron devreye girdi. Macron işte Mulhouse diye bir şehirde, o yabancıların, Türklerin yoğun olduğu bir şehirde bir konuşma yaptı. Yasanın çerçevesini çizen, işte Türkiye karşıtlığı, Türklere işte Ermeni yasası konusunda olsun, gerek camiler konusunda olsun, Türkiye'ye bağlılıklarıyla ilgili konusunda olsun bir sürü eleştiriler yaptı ve bir yasa çıkartacaklarını söyledi. O dönemde yasanın ismi ayrılıkçılıklara karşı. Yani Müslümanları Fransa'da bir aynı bir PKK gibi, bir işte diğer terör örgütleri gibi Fransa'yı bölmek isteyen bir örgüt gibi görmeye başladılar. İlk başta bunu işte ayrılıkçı, İslamcı ayrılıkçı yasası diye hitap ettiler. Fakat yasalarda yani belirli bir kesime hitap eden, böyle direkt hedef alan şeyler yasak olduğu için ne yaptılar? Bunu daha sonra işte cumhuriyet değerlerini pekiştirme diye değiştirdiler. Şu anda yani halkımız belki bazen işte Fransa'da gösteriler oluyor falan, insanlar bu yasalara karşı falan diye algılayabilir. Aslında öyle değil. Fransa'da şu anda iyi ayırt etmek lazım. 4 tane durum var. Birincisi işte güvenlik yasası dedikleri bir yasa. Bu geneli ilgilendiren bir yasa ve şu anda gösterilerde bunun için aslında, yani birçok Fransız bu yasa, güvenlik yasasına karşı çıkıyor. Neden? Çünkü işte belki duymuşsunuzdur, polisin görüntüsünü alıp yayınlamak yasak. İşte bunun para cezası falan var diye. Diğer bir olayda işte bu dronlarla halkı daha çok gözetleyebilecekler. Veya işte insanları fişlemede, yani hastalığından tutun, cinsel yöneliminden tutun, siyasi tavırlarından tutun, sendika üyeliğinden tutun, bütün bunları fişleyebilecek bir yasayı bu yasayla geçirdiler. Onun beraberinde insanlar buna karşı çıkarken bir de bu işte cumhuriyet değerlerini pekiştirecek yasaları getirdiler. Bu da doğrudan Müslümanları hedef alan bir yasa. 70 maddeden oluşuyor ama çoğunluğu Müslümanlara hedef alıyor. O yasanın içerisine girmeden önce Türkiye'de de gündem olan İmamlar Sözleşmesi var. Bu cumhuriyet değerlerini pekiştiren yasaların içindeki maddeleri İmamlar Sözleşmesi diye bir sözleşme yaparak doğrudan Müslümanlara, yani hiçbir başka dini gruplara, hiçbir azınlıklara yapmadan sadece Müslümanlara biz bu yasaları kabul ettiriyoruz dediler. O sözleşmenin ilk başında da hiçbir dini inanç cumhuriyet değerlerinden üstün değildir, yasalara karşı gelmeye gerektirmez. Yani böyle ilk girişte sanki Allah'a inanmak cumhuriyete karşı gelmek gibi, Müslümanlarla cumhuriyeti çatışmacı bir tavır içindeymiş gibi böyle bir sözleşmeyi imzalattırdılar. Bu sözleşmeye Diyanet'e bağlı, Fransa'da, yani Fransa'daki Diyanet'e bağlı camiler ve milli görüşe bağlı camilerle bir de Tebliğ Cemaati diye bir cemaat bu sözleşmeye karşı çıktı. Şu anda da zaten bu karşı çıkmaları hükümetin eleştirisine neden oldu. Gözdağı veriyorlar, evet. Hedef gösteriyorlar. İşte bunlar radikal İslam diyor. Bunlar Türkiye'ye bağlı, Türkiye'nin taşeronları gibi. Böyle sürekli Türkleri hedef alan bir açıklamalar yapıyorlar.
Sayın Karakaya, süremizin gerçekten çok sonlarına geldik. Hani müsaadenizle tamam. Hemen bu yasaya tamam. Geçecek zaman, olursak ve özellikle yasa, Türk vatandaşlarımızın bu yasadan nasıl etkileneceğini hemen evet. Böyle birkaç tamam.
Hemen
yasadan
hızlı geçiyorum. O zaman buyurun. Keşke biraz daha vakit olsa.
Keşke olsa ama evet, ne yazık ki. Yani
mesela spor kulüplerinin denetimini artırdılar. Spor kulüplerindeki sorun nedir? İşte erkekler çıplak duş almaması. Yani bu size çok garip gelebilecek ama gerçekten bunu cumhuriyet değerlerine savaş gibi ilan edip spor kulüplerini denetleyecekler. Özellikle camilere büyük denetimler geliyor. Yönetimi beğenmediği zaman bir düşünebiliyor musunuz? Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Eğer camiye seçilen, cami derneğine seçilen yönetimi beğenmedikleri zaman bunu bir darbe olarak kabul edip camiyi kapatabilecekler. Yani dışarıdan yardım aldıklarında bunu devlete bildirme zorunluluğu getirecekler. Özellikle dış ülkelerden besleniyorsunuz diye bunu yapıyorlar. Açık öğretimde yasaklıyorlar. Bunu başörtülü kızlar özellikle faydalanıyorlardı. Başörtüsüyle okula gidilemediği için açık öğretimden bundan faydalanıyorlardı. Bunu yasakladılar. İşte sürekli böyle uç noktaları, bakirelik tehdit gibi konuları
yani okula gitme zorunluluğu, okula gitme zorunluluğu mu verdiler genç kızlarımıza? Efendim? Okula gitme zorunluluğu mu koydular genç kızlarımıza?
Evet, gençlere okula gitme zorunluluğu 16 yaşına kadar vardı zaten. Ama bu kızlar açık öğretimden giderek başörtüsü evet. yasağından evet. dolayı
o özgürlüklerini yaşayabiliyorlardı.
Okuyorlardı.
Evet, evet.
Ya bakire testi diye bir şey çıkardılar. Yani Müslümanları böyle sanki bir yamyam toplum, sürekli kadınları ezen, kadınlardan nefret eden bir toplum gibi gösterip böyle çok nadir olan olayları toplumun büyük bir kısmından tarafından yapılıyormuş gibi yansıtarak bu yasaları geçirdiler. Mesela sanal nefret diye bir şey çıkarttılar. Bu sanal nefrette artık bırakın başkasına bir şey söylemeyin, memurlara, işte öğretmenlere itiraz hakkınız bitti. Öğretmen derste, yani mesela Türkiye katil dedi. Siz kalktınız Türkiye katil değil dediniz. Öğretmene itirazdan 5 yıl hapis ve 75 bin euro cezaya çarptırılabileceksiniz. Yani internette bir memurun yaptığı hatayı ifşa ederseniz aynı şekilde yine cezalandırılacaksınız. Yani mesela şu anda da tartışmaları ne? Üniversitelerde bağımsız araştırma görevlileri Fransa'nın sömürge dönemini araştırıyorlar, ırkçılığı araştırıyorlar, bu konuları araştırıyor. Hükümet dedi ki bundan sonra bu tür ideolojik araştırmaları yasaklıyoruz. Siz sadece devletin resmi ideolojisine uygun bir şekilde araştırmalar yapabilirsiniz. Bunun tartışmaları devam ediyor.
Evet, yani, Sayın Karakaya, bu arada son cümlelerinizi alalım. Süremizin ne yazık ki sonuna doğru. geldik.
Anladım. Yani gerçekten çok vahim bir durum. Bu yasa 30 Mart'ta senatoya gelecek. Senatoda büyük ihtimalle daha da ağırlaştırılacak. Bunlardan birisi sokakta başörtünün yasaklanması gibi konular gelecek. Yani Fransa'da Müslümanları çok çok zor günler bekliyor. Maalesef biz bu konuda da çok yeteri kadar haberdarımız olmuyor. Karşı kampanyalar yapamıyoruz. Evet. Maalesef takip etmemiz gerekiyor.
Evet, Sayın Karakaya, aktardıklarınız için çok teşekkür ediyorum. Aslında başta söylediğim cümleyi yineleyerek sizi uğurlamak istiyorum. En yakın zamanda bu ırkçılığın, İslam karşıtlığının son bulması temennisiyle diyelim ve diliyoruz ki bu yasa geçmez. Herhalde en büyük, en güzel dileğimiz bu olsa gerek. Çok teşekkürler aktardıklarınız için.
Teşekkürler, hayırlı günler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Medya Türk Info Genel Yayın Yönetmeni Fatih Karakaya telefon hattımızdaydı. Fransa'da İslam karşıtı yasa üzerine konuştu. Kendisine verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Böylelikle Hayatın Sesleri'nin de bu haftalık sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca ve Nilgün Yıldırım. Teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor. Haftaya pazartesi günü TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında buluşmak dileğiyle saygı ve sevgilerle huzurlarınızdan ayrılıyorum. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.